Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 48. ayrım. Sayfa no 624. İngiliz ayağa kalkmış, misafirine gülerek yer göstermişti. Kenan kaşla göz arasında kadının botlarını ayağına geçirdiğini fark etti. Fakat yün çorapları hala masanın üzerinde duruyordu. Kenan aralarındaki konuşmaları takip edemeyecek kadar heyecanlanmıştı. İçindeki gerginlik ve telaşı neden sonra atabildi ve ayakta dikilip kaldığı yerde dinlenmeye geçti. Hal hatır sorup havadan sudan konuşuyorlardı. Kımıldamadan kaldı. Bir an önce barakayı terk etmek istiyordu. Bir ara konuşmalarının arasına girdi ve ''Sayın sekreter, şu an sanırım bana ihtiyacınız yok. Çekilebilir miyim?'' diye sordu. İngilt önce Max'e baktı, sonra ağır ağır genç adama döndü. Yüzündeki o sinsi ve vurucu boğa gibi olan bakışlarını Kenan'a çevirerek ''Yemekten sonra buraya gel, şimdilik serbestsin.'' dedi. Kenan odadan çıkmadan önce Max'e son bir kere baktı. İri yarı adam taş gibi ifadesiz yüzünü kendisine çevirmiş, soğuk bakışlarla bakıyordu. Kenan'ın yüreği bir kere daha hopladı ve huylandı. Yoksa yanılıyor muydu? Max kendisini hatırlamamış olabilir miydi? Sonunda tanımadığı kararına vardı. Tanınmış olsa başka türlü davranacağı kesindi. Koşar adımlarla barakayı terk etti. Açık havada yakıcı güneş altında derin derin soludu. Müthiş bir sabah geçirmişti ve ileriki saatlerin neler getireceğini de bilmiyordu daha. Barakada yalnız kalınca İngilit Max'e döndü. ''İşte aramıza sokulan ajan bu.'' dedi. Max soğuk soğuk mırıldandı. Sesi buz gibi çıkmıştı. ''Tahminimden de kötü. Bu herifi tanıdım. Londra'da Brent'in evindeki çatışmada Tom'u vuran adam o. Yanılmadığıma eminim.'' 4. Korevega Çiftliği. Efendi Capshaw'un o gece Tim elemanlarıyla birlikte yemek yiyeceği haberi Tim mensupları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu haberi efendinin özel hizmetkarı bizzat İngilt'e ulaştırmıştı. Beklenmeyen bir olaydı bu. İngilt ve Max, Harry Capshaw'un bu gece esaslı bir açıklama yapacağını anlamışlardı. Zira İngilt her akşamki verdiği raporda Max'in çiftliğe sızan ajanı Londra'dan tanıdığını bildirmişti. Tim mensupları gergindiler. Sanki tatsız ve hoşlarına gitmeyecek bir haber alacakları içlerine doğmuş gibi bungalovlarından şık gece kıyafetleri içinde çıkmış, misafirhanenin verandasında asık suratlarla dolaşıyor, herhangi bir tahmin ya da yorum yapmaktan kaçınarak bolt atıyorlardı. Saat tam 9'da Harry Capshaw yanında iki silahlı muhafızı ile misafirhane binasına geldi. Muhafızlar verandanın kapısında elleri tetikte beklemeye koyuldular. Ingrid ve Shirley kendisini merdivenlerin başında karşılamışlardı. Efendi yüzünde her zamanki maskesi, dik ve vakur duruşu, uzun ve zayıf vücuduyla bir heykel kadar sessiz ve soğuktu. Önden düğmeli asker yakalı ve üniforma tipindeki mavi elbisesini giymişti. Ellerindeki yanık izlerini gizlemek için ince eldivenler takmıştı yine. Maskenin deliklerinden görünen mavi gözleri buz gibi soğuktu. Erkekler ayaktaydı. Nanami ve Mariko Hirano ellerini göğüsleri hizasında bitiştirerek Japon usulü efendilerini selamladılar. Edgar saygılı bir şekilde başını hafifçe eğdi, en geride duran Tom maskeli adama biraz ürkerek baktı. Capshaw salonun ortasına kadar yürüdü ve o madeni ses tonuyla ''İyi akşamlar dostlarım'' dedi. Japon Mariko Hirano'nun efendi ilk görüşüydü. Genç kadının etkilendiği her halinden belliydi. Kendinden geçmiş bir halde bitiştirdiği ellerini göğsünde tutmaya devam ediyordu. Bir hayalet görmüş gibi sararıp heyecanlanmıştı. Capshaw'un gerçekten de etkileyici bir görünümü vardı. Maskesinin üstünden görünen saçları simsiyahtı ama alnına gelen yerde saç dökülmesinden çok pembe bir yanık izinin örtemediği bölüm dikkat edilirse hemen fark ediliyordu. Mariko Hirano onun yaşını tahmin edemedi. Dik ve ince vücudunu, hiç yağ bağlamamış bedenini bu hareketsiz yaşam içinde ve hiç çıkmadığı bir salonda nasıl koruyabildiğine şaşmıştı. Sol elinde abanoz ağacından başı gümüş kakmalı ince bir baston taşıyordu. O bastonu görmese olsa olsa 40 yaşında diyebilirdi. Halbuki basit bir hesapla adamın 50 yaşının üstünde olması gerekirdi. Capshaw, lütfen yemeğe oturalım dedi. Size önemli bir haber vermek istiyorum. Tim elemanları zaten böyle bir açıklamaya hazırlıklıydılar. Aksi halde efendinin ininden çıkarak aralarına katılması düşünülmezdi. Yalnız Ingrid de Max, 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir açıklamayla karşılaşacaklarını biliyorlardı. Harry Capshaw maskeyle yemek yemekte zorlanıyordu ya da Tom'a öyle geldi. Amerikalı eski asker yemek boyunca meraklı bakışlarını adamın üzerinden alamadı. Fakat onun bakışları Japon Hirano gibi saygı değil, daha ziyade tedirginlik doluydu. Maskeli adam çok az yemek yemişti. Yerli uşakların servis yaptığı çeşitli yemeklerden sadece biraz kuşkonmaz, biraz da sıcak patates püresinden almıştı. Buna karşılık iki kadeh soğuk beyaz şarap içmişti. Misafirhanenin de kliması çalışıyordu ama efendi sıcaktan rahatsız olmalıydı ki hizmetkarlardan birine cihazın biraz daha açılmasını emretti. Max ve Nanami, Capshaw'un sıcaktan bunalmasına rağmen Niçin bu kadar kapalı elbiseler giydiğine pek bir anlam verememişlerdi. Herhalde vücudunun yanıkları daha rahat ve açık elbiseler giymesini engeldi. Yemek oldukça sessiz geçti. Çok az şey konuşulmuştu. Çiftliğin misafirleri daha ziyade efendinin sorduğu soruları cevaplandırmışlar ve kendi aralarında konuşmaktan çekinmişlerdi. Biraz ona saygıdan, biraz da konu bulmakta zorlanmalarındandı. Kepşov'un soruları da nezaket cümlelerinden ileriye gitmemişti. Fakat adamın yarattığı esrarengiz hava ve otorite yemek boyunca hep hissedildi. Yemek bittiğinde Kepşov, peçetesini kahverengi maskesinden görünen ince dudaklarının üstüne hafifçe bastırarak konuşmaya hazır olduğunu belli etti. Eldivenli eliyle tuttuğu şarap kadehini de masanın üzerine bıraktı. Konukları pür dikkat ev sahibine baktılar. Heyecanla yapacağı açıklamayı dinlemeye hazırdılar artık. İngilit yanılmamıştı. Kepşov o madeni sesiyle ve itina ile seçtiği kelimelerle çiftliğin maruz kaldığı tehlikeyi özetledi. Bir operasyon ihtimalinin kuvvetle mümkün olduğu düşüncesini onlara açıkladı. Sonunda da tim mensuplarının bu görevi kabul edip etmemekle serbest olduklarını da bildirdi. İsteyen yarın ilk vasıtayla Korevega'dan ayrılabilirdi. Tim elemanları şaşırmışlardı. Böyle bir açıklama beklemedikleri her hallerinden belliydi ama salonda çıt çıkmadı. Ne bir hayret ifadesi ne de bir itiraz. Ama yine de böyle bir operasyon gerçekleşirse bunun Kepşov efsanesinin sonu anlamına geleceğini çok iyi anlamışlardı. Efendi, aranızdan ayrılmak isteyen var mı diye sordu. Şimdiye kadar hak ettiğiniz ücretleriniz ödenecek ve Barbados'tan salimen ayrılmanız tarafımdan temin edilecektir. Salonda ilk defa kısa bir uğultu oldu. Tim elemanları birbirlerine baktılar. Hiçbiri bu imkanı kullanmak niyetinde değildi. İngiliz efendiye dönerek, sanırım kararımızı öğrendiniz efendim diye fısıldadı. Zaten bu zor gününüzde umarım bizden başka türlü bir karar beklemiyordunuz. Harry Kepşov yüzündeki görünmeyen ancak algılanabilen minnettarlık ifadesiyle adamlarına birer birer baktı. Hepinize teşekkür ederim dedi sonunda. Yine de yarın sabaha kadar çiftliği terk etmekte serbestsiniz. Kararını değiştiren olursa İngiliz bana bildirir. Tim mensupları bu kez hep birlikte biz kararımızı verdik efendim diye bağırıştılar. Kepşov masadan kalkmadan önce bardağında kalan şarabı dudaklarına götürürken sinsi bir şekilde gülümsedi. Aramızda bir de casus polis var dedi. Bunu nasıl öğrendiğim hiç önemli değil. Bu kişi Londra'daki bir çatışmada arkadaşlarınızdan Tom'u yaralayan adamdır. Efendi kısa bir an susarak sözlerinin etkisini ölçmek istedi. Bu açıklamaya en fazla Tom şaşırmıştı. Bakışlarını Kepşov'a çevirerek ilk defa konuştu. Yani o adam şimdi burada mı efendim? Kepşov maskeli başını ağır ağır salladı. Evet burada. Max için bu bir sürpriz değildi ama o da şaşırmış gibi davrandı. Kısa bir an İngiliz'de göz göze geldiler. Kepşov, bu adamın öldürülmesine karar verdim, dedi. Bu görevi hanginiz taliplisiniz? Edgar ve Shirley hemen, bu işi biz üstlenelim efendim, dediler. Tom iskemlesini iterek ayağa kalktı. Beyaz smokin ceketinin önünü ilikleyerek saygılı bir şekilde, bu işi tamamlamak bana düşer efendim, diye mırıldandı. Geçen sefer elimizden kaçmış ve profesyonel kariyerime leke sürülmesine sebebiyet vermişti. Hem ondan alınacak bir intikamım da var. 1,5 ay vücuduma sıktığı kurşunun etkisiyle çiftliğinizde hareketsiz kaldım. Bu görevi size olan minnetimin ve beni çiftliğinize alıkoymanın karşılığı olarak kabul edin lütfen. Efendi gülümsedi. Anlıyorum Tom. Görev senindir. Sağ olun efendim. Bu görevi ne zaman yerine getirmemi istersiniz? Hemen bu gece. Senin için uygun mu? Seve seve efendim. Ceset sonra muhafızlar tarafından her zamanki gibi denize atılsın. Anladım efendim. Vuracağın kimseyi nerede bulacağını sekreter İngiliz sana söyleyecektir. Harry Kepşov söyleyeceklerini bitirmiş olduğundan birden ayağa kalktı. Verandaya doğru birkaç adım attı. Sonra birden hatırlamış gibi geriye dönerek, ''Bu arada hepinizin sevineceğini umduğum bir haberi de size iletmek isterim. Az daha unutuyordum. Daimi sekreterimiz Jonathan Crenna yarın sabah burada olacaklar. Bugün kendisinden bir telefon aldım. Bu arada onun yokluğunda başarıyla kendisine vekalet eden İngiltere'de huzurlarınıza teşekkür ederim.'' Sarışın kadın bu teşekkürden duyduğu kıvancı belli etmek için başını hafifçe eğdi. Çiftlikte otorite sahibi olmak güzeldi ama yine de o kendisine çok daha fazla ve değişik heyecanlar tattıran eski görevine dönmekten memnundu. Yarın Jonathan gelince idari sorumlulukları sona erecekti. Tim elemanları efendiyi misafirhanenin dışına kadar selametlediler. Kepşov'un çok nadir de olsa aralarına karışması onları memnun etmişti. Maskeli adam yanındaki iki silahlı muhafızı ile merkez binaya dönerken hemen aralarında ondan bahsetmeye, edindikleri izlenimleri aralarında tartışmaya başlamışlardı. İngiliz yavaş adımlarla Tom'a yaklaştı. İri yarı Amerikalı'nın gözleri sevinçten ışıldıyordu. Hiç ummadığı bir şans kapısını çalmıştı. Kendisini vuran o polisi paramparça etmek istiyordu. İngiliz omzuna dokununca heyecanla kadına döndü. ''İyi misin Tom?'' diye sordu. ''İyiyim tabii. Neden sordun?'' Uzun bir dinlenme devresi geçirdin. Yaralarının kapanması çok zaman aldı. Yeniden çalışacak gücü kendinde buluyor musun? Hiç merak etme, ben göreve hazırım. O iti lime lime doğrayacağım. İstersen bu işi ben veya Mekstal'la yapabiliriz. Teşekkür ederim ama hiç gereği yok. Böyle bir fırsatın doğacağını rüyamda görsem inanmazdım. Söyle bana, o polis nerede? 4 numaralı barakada kalıyor. Adı Kenan Işık. Yalnız onu işçilerin arasında vuramazsın. Bu adetten değildir. 2 muhafızla çağırırız. İskelenin sol yanındaki kumsala getirirler. Orada kafasına bir kurşun sıkarsın. Hayır diye homurdandı Tom. Anlayamadım. Onu tek kurşunla öldürmek istemiyorum. Önce bana yaptıklarını ona ödeteceğim. Bütün kemiklerini birer birer kıracağım. Acılan yerlerde sürüleceğim. Öldürmem için bana yalvarmasını bekleyeceğim İngilit. Müthiş bir intikam almak istiyorum. Sarışın kadın omuzlarını silkti. Nasıl istersen diye mırıldandı. Lütfen muhafızlara 20 dakika sonra onu barakadan alıp sahile getirmelerini söyle dedi. Kenan'ın gözünü uyku tutmuyordu. Geçirdiği berbat günün etkilerini hala tam olarak üzerinden atamamıştı. Max kendisini tanımamıştı. Muhtemelen Tom denen katil de hatırlamayacaktı. Ama gerçek sorun ve baş belası İngilit denen kadındı. Kendisini aşağılamış, horlamış, köle gibi kullanarak gururunu kırmıştı. En kötüsü de uğradığı davranışı rağmen ona karşı zaaf göstermiş, cinselliğinin etkisinde kalmış ve bunu açıkça kadına ifade etmişti. İngiliz'in anormal biri olduğunu anlamıştı artık. Harika güzelliğinin altında davranış bozukluğu gösteren, cinselliğini silah olarak kullanan, erkekleri ezmek, onları kullanmak eğiliminde tuhaf bir yaratıktı. Kendi kendine kızıyordu. Ona elini sürmemesi, tenine dokunmaması gerekirdi. Ne yapacağı belli olmazdı kadının. Bugün öğle yemeğinden sonra idare binasına gittiğinde onu bulamamıştı. Mesai saatini sonuna kadar beklemesine rağmen de gelmemişti. Ama bu hiçbir şey ifade etmezdi. İngiliz mutlaka bir yolunu bulacak ve cinsel tahriklerine devam ederek kendisiyle oynayacaktı. Kadının derin mavi gözleri, etli dudakları, çıldırtıcı vücudu gözlerinin önünde canlandı bir an. Öpüştükleri anı, ayaklarını koklattığı, yüzüne sürdüğü dakikaları titreyerek anımsadı. Onu arzu ediyordu. İçinden bu çok doğal diye geçirdi. Uzun zamandır bir kadınla ilişkisi olmamıştı. Kadınsız bir ortamda ve son derece gergin şartlar altında yaşıyordu. Belki de gözümde onu fazla büyütüyorum diye düşündü. Sonra da kendi kendine itirafta bulundu. Büyütmüyordu gözünde. İngiliz gerçekten harika bir yaratıktı ve bir erkek olarak dişiliğine zaaf göstermesi çok doğaldı. Gözlerini kapadı. Ama şu kadının hayali beyninden silinmedi. Dudakları hafifçe aralandı, gülümsedi. Böylesi başına ilk defa geliyordu. Can düşmanı bile olsa ne yazık ki onu istiyordu. 2 gün sonra Jan Cano Festivali başlayacaktı. İraho'dan öğrenmişti. Bu da işittiği festivaller türünde ise çok eğlenceli olacaktı. O gün bütün yasakların kalktığını duymuştu. Kim bilir diye geçirdi içinden. Belki festival günü İngiliz'e yaklaşabilirdi. Tatlı bir duygu kaplamıştı bedenini. Uykusunun geldiğini hissetti. Yattığından beri beyni İngiliz'in çekici ve baştan çıkarıcı vücudunu hayal ile meşguldü. Rüyasında onunla birlikte olduğunu düşünerek sızdı. Gözleri yatakhanedeki elektrik lambalarının yanmasıyla açıldı. Konuşmalar kulağına aksediyordu. Başını yastıktan kaldırdı. Barakada 2 silahlı muhafız vardı. Biri kapıda dikilmişti. Diğeri ise onun ranzasına doğru yaklaşıyordu. Saatine baktı, 10:30'du. Uykuya dalalı ancak yarım saat falan olmuştu. Muhafız onun yatağının başucunda durunca irkildi. Galiba ters bir durum vardı. Adam sırıtarak bakıyordu. ''Kenan Işık sen misin?'' diye sordu. Kenan'ı bir anda ter bastı. ''Evet'' diye fısıldadı. ''Kalk giyin. Sekreter hanım seni çağırıyor.'' Kenan afallamıştı. ''Bu saatte mi?'' diye sordu. Yerlere kötü davranmaya alışmış muhafız genç adamın beyaz olmasını aldırmadan ''Saatinde nesi varmış ulan?'' diye gürledi birden. ''Sekreter, beyimizin istirahat vaktini düşünecek değil ya.'' Kenan uyku sersemi ranzadan atladı. Durumu birden tartamadı. Sonra tatlı bir ümit ruhunu kapladı. Öyle ya, İngiliz onu gecenin bu vakti herhalde iş için çağırmazdı. Gerçi rüyasında birlikte olamamıştı ama galiba hayali şimdi gerçek olacaktı. Yakıcı ve uyarıcı bir alevin tüm benliğini sardığını duyumsuyordu. Postalarını ayağına geçirirken şıklıkta bulunmuş sebebini anımsadı yeniden. İçine bir kurt düştü. İngiliz'in böyle bir niyeti varsa bunu alenen açığa vurmaz, muhafızları aracı olarak kullanmazdı. Sonra kadın son derece pervasızdı. Birleşmek istiyorsa bunu gündüz gözü ve her yerde yapabilirdi. Hatta idare binasının içinde bile. Bugün kendisine çektiği numaraları hatırladı. Tedirgin oldu birden. Yatarken yastığın altına koyduğu sutalıyı almak istedi fakat muhafız sırıtarak ona bakıyordu. Acele et biraz, seni saatlerce bekleyemeyiz. Tamam tamam diye homurdandı Kenan. Gömleğini pantolonun üstüne çıkarırken yatağını düzeltiyormuş gibi yapıp elini usulca yastığın altına attı. Parmakları sustalıya değmişti. Avucun içine aldı fakat çekip çıkarmaya korkuyordu. Herif görürse her şeyin sonu olabilirdi. Tam o sırada yatakhanenin kapısı önündeki muhafız bağırdı. Daha ne kadar bekleyeceğiz Fernandez? Çabuk olsana! Başucundaki muhafız arkadaşına dönerek geliyoruz diye seslendi. O bir iki saniye Kenan'a yetmişti. Avucundaki sustalıyı hızla yastığın altından çekip arka cebine attı. Rahatlamıştı biraz. Hiç olmazsa bir tehlikeyle karşılaşırsa yetersiz de olsa kendisini savunacak bir silahı vardı şimdi. İçinden British Town'daki Ayyaş Baruva'ya teşekkür etti. O gece onunla dövüşmese bu sustalıya asla sahip olamayacaktı. Muhafız öne düşen Kenan'ı iteledi. Barakadaki kişilerin çoğu uyanmıştı. Gecenin bu saatinde muhafızlar tarafından alınıp götürülen arkadaşlarının çoğunun akıbetinin hayırlı olmadığını bildirirlerdi. Bu yeni beyaz işçiye yavaş yavaş ısınmaya başlamışlardı. O cesur bir adamdı ve yöneticilere karşı çıkacak kadar da yürekliydi. Üzülerek arkasından baktılar. Belki hiç geri dönmeyecekti. Ama itaate alışmış, uyuşuk işçilerin çoğu homurdanarak ışıkların sönmesini beklediler. Ellerinden bir şey gelmezdi. Hava ılıktı ve okyanustan tatlı bir meltem insanın tenini okşayıp rahatlatarak esiyordu. Kenan başını kaldırıp göğe baktı. Mehtabın 17'si veya 18'i olmalıydı ama gökte ay gözükmüyordu. Karanlık semayı bulutlar kaplamıştı. Barbados'ta alışmıştı buna. Belki az sonra sağanak halde yağmur yağabilirdi. Genç adam barakadan çıktıktan az sonra ne idare binasına ne de İngiliz'in bungalovuna doğru gitmediklerini fark etti. Telaşa kapılarak "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Muhafızlardan biri sırtına elindeki tüfeğin dipçiğiyle vurarak "Kes sesini ve yürümeye devam et," diye hırladı. Sahile inen kumsaldaydılar şimdi. Adamlar onu iskeleye doğru götürüyorlardı. Kenan bir an Mokoena'nın başına geleni bana da uygulayacaklar galiba diye düşündü. Şu farkla ki onu barakudyaların kaynaştığı sulara ölü olarak atmışlardı, kendisini ise diri diri atacaklardı. Tüyleri diken diken oldu birden. "Sekreter nerede?" diye sordu. Adamlardan biri "Az sonra görürsün," dedi. Herif kahkahayla gülüyordu. Kenan korku ile titredi. Muhafızların önünde yürüyordu ve şimdi sahile varmış iskelenin önünden geçmişlerdi. Her an arkadan ense köküne bir kurşun yiyeceği endişesine kapıldı. Kulakları tüfeğin mekanizmasını çıkaracağı madeni sesi bekler gibiydi. Bir süre daha yürüdüler, tenha bir yere gelmişlerdi. Etrafta kimsecikler yoktu. Ne çiftliğe ait bir bina ne de bir insan. Muhafızların artık kendisini İngiliz'e götürmediklerini kesin anlamıştı. Birden yaklaşık 30 metre kadar ileride karanlıklar içinde bir gölgeyi fark etti. İri yarı, dev gibi bir adamın karaltısını. Gözlerini kıstı, daha iyi görebilmeye çalıştı. Ona doğru yürüyorlardı ve bu gölgenin İngiliz olmadığı kesindi. Ara kısaldı ve uzun boylu dev yapılı adamın karşısına geldiler. Muhafızlardan biri saygılı bir şekilde "İşte getirdik efendim," dedi. Kenan hala adamı net olarak göremiyordu. Mehtap bulutların arkasına girmek için en kötü zamanı seçmişti. "Tamam, siz gidin artık," diye tok bir ses yükseldi gölgeden. "Sekreter sonra size ne yapacağını söyleyecektir." Net ve açık bir İngilizceydi bu. Kesinlikle yerlilerin kullandığı Karayip lehçesiyle konuşmamıştı gölge. Hatta Kenan o panik içinde bir şeyi daha fark etti. Bu Amerikan İngilizcesiydi. Karşısındakini hala rahat göremiyordu ama artık onun kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Londra'da vurduğu Tom'du bu. Her şeyi kavradı bir anda. Demek bu sabah idare binasında gördüğü Max onu tanımıştı. Belki o da şu anda karanlık gölgelerin kuytu bir yerinde saklıydı ve az sonra ortaya çıkacaktı. Bitmişti her şey. Görevine burada bir nokta konacaktı. Adamın silahlı olduğu ve kendisini ortadan kaldırmak için buraya getirdiği çok açıktı. Otomatik bir tabancaya karşı hiç şansı yoktu. Onu en fazla rahatsız eden şey, memleketinden bu kadar uzak yerde, Barbados'un sıcak sularında cesedinin köpek balıklarına yem olacağıydı. Muhafızların ağır ağır uzaklaştıklarını postallarının kumlarda çıkardığı hışırtılı seslerden duyabiliyordu. Şimdi gecenin karanlığında içi intikam ateşiyle dolu bir katille baş başa kalmıştı. Gölge, "Beni anımsadın mı?" diye sordu kahredici bir sesle. İngilit bungalovun verandasına çıktı. Sıkıcı bir yağmur öncesi serinliği hissetmişti. Tatlı bir esinti vücudunu yaladı. Birkaç cırcır böceğinin çıkardığı sesleri duydu. Geceye tam bir sessizlik hakimdi. Ardından huş ağaçlarının, palmiyelerin yüksek yaprakları hışırdadı. Siklamen rengi begonvillere düşen ilk yağmur damlacıklarını duydu. Tropikal sağanak başlamıştı. Verandanın çatısı altında durarak yağmuru seyre ve hemen artan iri taneciklerin çıkardığı sesleri dinlemeye başladı. Sık sık yağan bu yağmurlara bayılıyordu. O soğuk iklimlerin insanıydı. Neyse ki Jonathan Crenna yarın burada olacaktı. Sekreterlik görevinden ve buradaki idarecilikten sıkılmıştı. Sekreterliği kısa sürmüştü ama Korabega'da kendisine çok uzun gelen bu tatilden de bıkmıştı. Bu operasyon tehlikesinin daha ne kadar süreceğini bilmiyordu. Belki Jonathan yarın yeni bilgiler getirirdi. 48. ayrımın sonu. Sayfa 637. Devamı 49. ayrımda.